Tadımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü hayatın seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de yayınımıza beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Çift 090-313-4419 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı 15.55'e dek arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğinizi söyleyelim. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Programımızla ilgili önerilerinizi, görüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi gelin her zaman olduğu gibi hayatın seslerinin ilk müziğine kulak verelim.
Ne yapsan olmuyor gözüm. Terk etmiyor bizi hüzün. Bir macera yaşamak dediğin küçük zamanlar harmanı, sevindiğin, üzüldüğün. Hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet, tesellisi çok zor sözüm. Ne gemiler yaktım, o kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım, o kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde üretmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim. Aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kendini seçemiyorsun. Bırakıp kaçamıyorsun. Yazmadığın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede, az biraz keşfediyorsun. Öteki olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi öğreniyorsun. Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım, o kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde üretmeliyim.
Farkındayım, farkındayım.
Yürütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde yürütmeliyim.
Farkındayım, farkındayım, kazanmalı kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim.
Bu kızı yeniden
yüren büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim. Aşk uğruna harbetmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla tanıştıralım sizleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nilgün Bek bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, çok teşekkür ediyorum.
Evet, bugün vücudumuzun tüm yükünü çeken ayaklardan, ayaklarımızdan söz edeceğiz. En önemli uzvumuz aslında. Şimdi ayak ve ayak bileği hastalıkları ve problemleri nelerdir? En çok nelerle karşılaşıyoruz acaba?
Aslında biz bunu yaş gruplarına göre ayırabiliriz. Yani yeni doğandan itibaren çocukluk çağındaki ayak problemleri, bizim yetişkinlikle beraber edindiğimiz, sonradan edinsel dediğimiz ayak problemleri, bir de doğumdan itibaren gelen bazı problemlerimiz var. Ama hani bu edinsel problemler içerisinde en sık karşılaştığımız, bizim hanımlar da çok iyi bilecek, bizim hallux valgus dediğimiz bu baş parmağın yanında bir kemik çıkıntısıyla, evet, baş parmağın diğer tarafa yöneldiği, ayakkabı bulmakta sıkıntı çektiğimiz problem. Onun dışında
peki,
tüm yaş...
Peki bunun sebebi ayakkabı seçimi midir acaba? Neden aslında, daha çok kadınlarda ortaya çıkar?
Bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Ayakkabı seçimi bir miktar etkili ama yaşlar boyunca topuklu ayakkabı giyebilen, sivri burnu giyebilen insanlarda olmadığını da görebiliyoruz. Literatür der ki bu konuda kadın geniyle geçişli. Yani sizin annenizde, teyzenizde, anneannenizde bu varsa sizde görülme olasılığı biraz daha yüksek.
Peki annede, anneannede, teyzede varsa bizlerde kaç yaşından sonra ortaya çıkabilir? Belli bir şey var mıdır?
Aslında ergenlik sonrasında yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Hı hı. 20-25'li yaşlar civarında biz bunun bir problem haline aldığını görüyoruz. Ama şöyle hikayeler de var. Yani ailede var ama bunun farkındalığıyla ayağını korumuş, egzersiz yapmış, düzgün ayakkabı seçmiş kişilerde önceki nesillere göre daha düşük şiddette olduğunu görebiliyoruz.
Peki ne tür egzersizler yapmak gerekir ki bunun ortaya çıkmaması için?
Şimdi şöyle, ayağımızdaki kasların çoğunun aslında biz farkında değiliz. Yani günlük hayatta onlar bizi taşıyor ama bir kolumuz gibi, ne bileyim bacağımızdaki büyük kaslar gibi farkında değiliz. Ama oldukça önemli kaslar var. Çünkü hem yer çekimini algılıyorlar, yerdeki şokları ayağımıza ve üst merkezlere iletiyorlar. Baş parmağın bu hastalık için, bunun özelinde özellikle baş parmağın yana açılma hareketini yapan, çünkü bu hareketimiz var aslında her ne kadar kullanmasak da, evet, o kasın zayıfladığını görüyoruz. Ayağın tabanında böyle bizim o ark dediğimiz yeri yükselten, hani düz taban denir ya, hı hı, oradaki kaslar var. Onlar ayağın yükseltilmesiyle görevli. Onları çalıştıran bir takım egzersizler yaparak koruyucu mekanizmalarda rol oynayabiliyoruz. Yani illa o hani aileden geldi, benim kaderimdir zincirini kırabiliyoruz bir yerde.
Ki bir de ameliyatı var zaten, değil mi? O çok ileri safhada sanıyorum.
Kemiksel eklem deformitesi olmasına bağlı olarak ameliyata karar veriliyor genellikle. Yani artık konservatif fizik tedavi, egzersiz veya diğer yöntemlerle tedavi edilemeyecekse, hastanın yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyorsa, ayakkabı seçmekte, yürümede, her sabah kalktığındaki ilk adımlarında çok ağrı varsa, genellikle belli bir açısının üzerinde, hı hı, cerrahiye karar veriliyor. Ama ne yazık ki cerrahi sonrası bakım da çok önemli. Çoğu hastamızdan duyuyoruz, cerrahi sonrası da geri dönüşleri çok şahane olmayabiliyor. Yani aynı bilinçle ameliyat sonrasında da
mı
tekrarlayabiliyor veya parmak hareketsiz kalabiliyor, donabiliyor. Hı hı. Hani kişiler koruyucu davranıyorlar ameliyattan sonra, yük vermek istemiyorlar. Bu kez hani iyileşeceğine parmak böyle kas katı kalabiliyor. Bu sefer yürüyüş de bozulmuş oluyor. Ameliyat sonrasında yine fizik tedavi, egzersiz gerekli.
Evet. Peki daha başka hangi sorunlarla karşı karşıyayız ayaklarda,
tüm yaş
ayak bileğinde?
Tüm yaş gruplarında en sık karşılaştığımız ayak sorunu bizim literatürde flat foot dediğimiz, Türkçe'de düz taban olarak, evet, çevrilmiş. Düz tabanlık aslında ayaktaki pek çok problemin de başlangıç noktası. Bunun içinde tarsal tünel sendromu sayabiliriz, uyuşmalarla karakterize, topuk dikeni sayabiliriz, plantar fasit sayabiliriz. Bunların her birini hazırlayıcı zemin oluşturuyor. Çünkü ayaktaki ark bizim vücut ağırlığımızdan, elimizde taşıdığımız bir objeden, göbeğimizden, gebelikteki bebeğin ağırlığından, uyku pozisyonumuzdan bile etkileniyor. O yüzden bütün yaş gruplarında, çocuklardan yaşlara kadar en çok görülen problem düz tabanlık. Ve başladıktan sonra da birbirini besleyerek diğer problemler için sekonder neden oluşturuyor, açık söylemek gerekirse. Gençlik çağında ise en çok gördüğümüz şey instabilite.
İnstabilite
şu, ayak bileğinin belli bir pozisyonda konumlandırılamaması. Yani yürürken aniden hani halk arasında burkulmak denen şey. Aniden ayağın dışa dönmesi, aniden içe dönmesi. Özellikle ergenlikteki bu hızlı büyüme, arkasından delikanlılık veya işte genç kızlıktaki biraz vücudun oturmasıyla birlikte sokakta yürürken, haftada bir iki kez, işte evde bağdaş kurup otururken, yataktan kalkarken, ne bileyim top oynarken ayak bileğinin burkulması çok sık karşılaştığımız bir şey. Burada biraz daha önleyici yaklaşmak eğer sporcuysa kişi mümkün ama genellikle ne zaman bu kazanın olacağını çok kestiremiyoruz. O nedenle de sık karşılaştığımız ve tedavisi de uzun süren bir sorunla çıkacağız.
Evet, tabii ki bunların hepsinin tedavisi mümkün. Bir tek düz tabanlıkta mı sıkıntı yaşıyoruz çoğu kez? Bunun tedavisi pek mümkün olamıyor.
Düz tabanlıkta aslında birkaç tipi var. Yani eğer siz genetiğinizden, ailenizden getiriyorsanız bunu, biz buna doğumsal diyoruz. Doğumsal bir anomaliyle birlikte ise genellikle çok düzeltemiyoruz. Yani onu eski haline getiremiyoruz. Ama edinselse ki şöyle oluyor. İşte hanımlarda örneğin gebelik sırasında aldığımız kilolar nedeniyle birden 30 kilo alan insanlar var. O vücut ağırlığındaki artış ayağın mekanizmaları tarafından karşılanamıyor ve taban çöküyor. Burada tedavi edebiliriz. Ve bu vücut ağırlığı kalktıktan sonra ayak eski haline dönebilir. Ama edinsel olması gerekir.
Dönmeyebilir mi?
Dönmeyebilir. Hanımlarda bizim şöyle bir hikayemiz var. Genellikle işte 35'te hocam benim ayağım ameliyat doğumdan sonra 37'de kaldı.
Evet.
38'de 40 oldu. Çünkü ayak çöktüğü zaman boyu uzuyor. Yani o köprünün mesafesini düşünün. Boyu uzuyor. Bu sefer eskiden 36 giyen kişi 38 giymeye başlıyor. O artık geri dönmediğinin, onun iyileşmediğinin işareti. Ama biz hep hanım hastalara çalışırken söylüyoruz. Gebelik planlıyorsanız ayağınızın biz koruyucu egzersiz verelim. Basit bir tabanlık verelim. Uygun ayakkabı önerelim ki çökmesin. Çünkü bu bebek doğuyor sonra onu kucağınıza taşıyorsunuz. Gebelik bitiyor ama yani 5 yaşına kadar neredeyse kucağımıza taşıyoruz. Evet. Ayak yüklenmeye devam ediyor. O nedenle koruyucu açısından, olması açısından egzersizler önemli.
Evet. Tabii tüm bu egzersizler, tüm bu tedaviler kişiye özel galiba değil mi? Size iyi gelen bana iyi gelmeyebilir egzersiz anlamında ya da tedavide.
Elbette bu soru benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum o yüzden sorduğunuz için. Bizim çok net olarak evet diyebilirim sorunuza ilk öncelikle. Bizim hastalarımızda şöyle bir şey oluyor. Bu internetteki bilgi yoğunluğu nedeniyle teşhisi alan hastamız genellikle internette arama motoruna onu yazıp nedir benim problemim, nelerdir tedavileri hızlıca bakmaya çalışıyor ve kendi kendine uygulayan, işte videoları izleyip egzersizleri yapan hastalarımızla karşılaşıyoruz. Bu biraz tedavi yanlış yönlendirebiliyor. Biz istiyoruz ki ilgili kişiye başvursun, tanısı konsun, röntgeni çekilsin, testleri yapılsın. Sizde bu var dedikten sonra o kişiye özel egzersiz programı alsın. Çok basit böyle hani ayak bileğinizi çevirin egzersizini. Hepimiz yapabiliriz belki, bir zararı olmaz. Ama hani instabilitede bir sıkışma kopma olur, o egzersiz o kişi için önerilmeyecek egzersizler arasındadır. O nedenle biz bu söylediğinizi çok önemsiyoruz. Yani uzman kişiye başvurulsun, kişinin problemi neyse ona bakılsın, ona yönelik tedavi uygulansın. Şöyle hikayeler var, işte anneme tabanlık verilmişti, ben de onun tabanlığını giydim.
Evet.
Yani oysaki tabanlık birinin dışa basıyor, birinin içe basıyor ayağı.
Hı hı.
Dışa basmak için verilen tabanlığı o siz giydiğinizde ayağınızın problemini arttırıcı yönde bir moment uygulayabiliyor. O nedenle bunu biz çok önemsiyoruz. Kişiye özel olması gerektiğini.
Evet. Şimdi tabii şişlikler var, ağrılar var, kemik çıkıntılarından söz ettik. Hı hı. Bu şişliklerin, ağrıların sebepleri nelerdir? Neden dolayı başlar? Nerelerde başlar? Ne yapılmalı bu tür durumlarda?
Şimdi ayak bileği kısmı, hani hep ayaktan bahsettik. Ayak bileği kısmında bu iki eklemin iki tarafındaki kemiklerin arkasına, üzerine doğru yoğun şişlik, ödem. Pek çok bir şeyin belirtisi olabilir. Yani bu kalp damar cerrahı ile ilgili bir problem. Varis, lenf dolanımındaki bir bozukluk. Bacaklardaki kasların az çalışmasına bağlı bir bozukluk. Bunlarla ilişkili bir şeyse mutlaka bir dahiliye uzmanı tarafından önce bunların ekart edilmesi gerekir. Ama bunlar değilse, çünkü lenf ile ilgili bir tedavide siz tabanlık vererek bir şey yapamazsınız. Onun lenfinin geri pompalanması gerekir, lenf birikmesi oluyorsa. Ama bunlar dışında bir travmaya bağlı şişlik, ödem varsa genellikle zaten acile başvuruluyor ve bir istirahat, bir işte atelleme yapılıyor. Arkasından tedaviler yapılıyor. Ama şişlik konusu o kadar derin bir konu ki, örneğin diyabet hastalarında ayak bileğinin çevresinde ve bacağın ön yüzünde böyle parmağınızı bastırdığınızda yarım santim, bir santime kadar varan ödemler vardır.
Çökmeler oluşuyor.
Evet, yani siz bastığınızda bunu görebilirsiniz. Bu tip ödem durumları eklem için, kas için, diğer yumuşak dokuların arasından dolan sıvılar olduğu için çok ciddi ağrı nedeni. Ve bu insanların işte bacağındaki ağrının rahatlatılması çok da hemen böyle akut bir şekilde 2-3 saatte yapamayacağınız bir şeydir. Uzun soluklu bir tedavi gerekir. O nedenle ağrı şişli kaslarımızın en çok şikayeti, ama nedene bağlı tedavi yapmak gerekir. Benim klinik deneyimim bayan hastalarımızda en çok selülit, yani dizden aşağısında yoğun selülit ve lenf dolanımındaki problemler karşılaşıyoruz. Vücut ağırlığındaki artma, hareketlerdeki azalma, sıkı çoraplar giyme, işte diz üzerine oturma gibi nedenler bu ödem şişlik durumlarını biraz arttırıyor açıkçası.
Arttırıyor. Şimdi aslında hani biz bu kısacık zaman diliminde konuşmaya çalıştık ama sizin bununla ilgili yazılmış çok da kalın bir kitabınız var. Aslında biz günlerce konuşsak, belki bir yıl boyunca konuşsak, konuşacağımız bu konuda çok konu var. Ayak bileği ve ayak problemleriyle ilgili bir kitabınız var. Şimdi tabii ki pek çok hastalığın da belirtisi, habercisi olarak ortaya çıkıyor. Örneğin belimiz ağrıyor, ayaklarımıza vuruyor. Az önce diyabet dediniz ki ayak sağlığı burada çok büyük önem taşıyor. Daha neler var, kim bilir bununla ilgili, değil mi Sayın Nilgün Bey?
Şimdi şöyle, aslında ta eski Çin tıbbından beri ayağın bu konulardaki referans noktası olduğu bilinir. Bileceksiniz akupunktur noktaları vardır. Refleksolojide ayak, evet, tabanlarından. Yani bizim inanılır ki, tıpta da bu gösterilmiştir. Vücudumuzun her noktasının, yani kulağımızdan gözümüze ayağın tabanında bir haritası var. Buradan başlayarak aslında segmental inervasyon diyoruz. Yani beyindeki her alanın bir yerde temsil edilmesi. Örneğin yani basit travmalara eğilimden tutun da karaciğer yetmezlikleri, böbrek problemleri, kalp damar yetmezlikleri, söylediğiniz siz beldeki sinir sıkışması, belinizde sinirde bir işte disk patolojisi olduğunda oraya giden sinirde problem olur. Hastalarımızdan işte baş parmağım düşüyor, ayağımı çekemiyorum, baldırım inceldi gibi şikayetler olabilir. Yine diyabette kan glikozunun ayarlanamamasına bağlı olarak ayak tabanında uhissizlik, işte ayakkabının içine taş girmiş fark etmedim, yara yaptı orayı gibi.
Evet.
Bazı başka nörolojik hastalıklar var, işte MS gibi, Parkinson gibi, ayakla ilişkili dengenin bozulduğu. Kişi genellikle hastalık konulmadan önce teşhisi, ben eskiden hiç düşmezdim, şimdi ufak bir taşa basınca dengemi kaybediyorum. Yani
ya da ayaklarım birbirine dolanmaya,
evet,
başladı.
Neden? Ayaktan başlayarak, hı-hı, kendini göstermeye başlıyor. Aslında vücudumuzu iyi tanır ve kendimizi iyi dinlersek bize bu sinyaller geliyor.
Evet.
Son zamanlarda bir huzursuz bacak sendromu problemi var, biliyorsunuz. Burada mesela vücuttaki bazı metabolitlerin, işte demir, magnezyum gibi, işte kalsiyum gibi, potasyum gibi, bunların dengesizliğinin bile gece bizim bacaklarımızı huzursuz kılacak kadar bulgu vermesi neden olduğu belirtiliyor artık. Yani pek çok problemimizi ayağımızdaki duruma, ayağımızın bize söylemek istediklerine kulak vererek aslında anlayabiliriz.
Evet. Başlarken de söyledik ya, vücudumuzun tüm yükünü onlar çekiyor ama biz gereken önemi vermiyoruz galiba. Neler yapmamız gerekir peki ayak sağlığımız için? Şöyle dinleyicilerimize birkaç tüyo verebilir miyiz acaba?
En net olarak söyleyebileceğim birkaç nokta var. Bir tanesi, çocuklarımıza erken ayakkabı giydirmemeliyiz. Yani bugün literatür
halbuki
diyor ki,
biz hep onu yaparız değil mi? Ortopedik, evet, ayakkabılarla, evet, başlarız çocuk birkaç aylık olduktan sonra.
Bir de şimdi özellikle hediyeler, işte ilk adım ayakkabısı, şu ayakkabısı.
Evet.
Literatür diyor ki 6 yaşına kadar en az ayakkabı giydirmezseniz ayak problemleri görülme sıklığı azalıyor. Bunu şöyle yapmışlar. Hindistan, Pakistan, Afrika'nın bazı kırsalda yaşayan çocukları değerlendirmişler. Büyük kentlerde yaşayan çocukları değerlendirmişler. Ne kadar erken ayakkabı, o kadar çok deformite, o kadar, hı-hı, problem demek. İlk önce bunu yapacağız. Daha sonra ayaklarımızın belli pozisyonlarda çok yüklenmemesi. İşte bağdaş kurmak, ayaklar üzerine oturmak, bu V şeklinde oturur çocuklar, double V şeklinde.
Evet.
Öyle oturmak gibi, hani ayağı belli pozisyonda sabit yükleyen şeylerden kaçınacağız. Üçüncü önereceğim, uygun ayakkabı ve düzgün ayakkabı giyeceğiz. Şimdi ayakkabı bir sektör. Yani en ucuzundan en pahasına kadar. Bizim için önemli olan şey, ayağımızın rahat ettiği ayakkabı kadar ayağımızı koruyan, düzelten ayakkabı.
Peki en pahalı ayakkabı
en iyi ayakkabı değildir.
En iyi ayakkabı değildir.
Bizim hastalarımızdan şunu görüyoruz. Ayağı çok kötü, çok fazla deformasyonu var ama böyle patik gibi bir şey giymiş, çok rahat. Tabii ki rahat çünkü senin ayağını düzeltmiyor o. Yani bazen bize biraz acı çektiren, biraz şöyle ayağımızı formatlayan bir ayakkabı bizim için daha doğru ayakkabı olabiliyor. Ben kentsel toplumda toprakla ilişkimiz kesildiği için lastik tabanlı, şok absorban, spor ayakkabılar gibi ayakkabıların giyilmesinin hem ayak bileği, hem diz, hem kalça, hem bel sağlığı açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ayağımız yaratılıştan şok absorban ama biz onu kösele ve betona bastığımızda o oluşan şoklar diz ekleminde, kalça ekleminde, belde, hatta işte boyun eklemine kadar yüksek şiddette şoklar gönderdiği için buralarda dejenerasyonlar başlıyor. Çağımızın hastalığı bel fıtığı, boyun fıtığı biliyorsunuz. Evet. Bunların altında ayakla ilişkili problemler de söyleniyor. Son olarak da yaşlı ayağıyla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Bütün dünyada çalışmalara bakıldığında yaşlılarda düşme ölüm nedenleri arasında birinci. Ve düşmelerin önemli oranı da ayak problemlerine bağlı. Çünkü bu kişilerin ayakla ilişki duyuları kesiliyor. Ciltleri kalınlaşıyor. Görsel algıları bozuluyor. Dengeleri bozuluyor. Ve düşerek işte hastaneden hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden bütün dünyada düşmelerin önlenmesiyle ilişkili çalışmalarda hep ayağa konsantre olmuş durumda. Hı hı. Yaşlılarımızın ayağında birazcık ilgi göstermemiz gerekiyor.
Evet, aslında doğumdan itibaren ilgi göstermemiz gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi vücudumuzun tüm ağırlığını taşıyan ayaklarımız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, bizleri bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun diyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nilgün Bekti Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu. Konuğumuza teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Geceleri gözlerin ninni olur uykularıma, gün doğunca sözlerin merhem olur kaygılarıma, hele bir de başın omzuma düşerse, hele bir de gözyaşın yanımda sönerse, aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan olur. Derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an. Korkarsam karanlıktan ışığım ben olurum. Korkarsam yalnızlıktan yoldaşım ben olurum. Aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. Zaman, mekan, yalan o an. Zaman, mekan, yalan, o an.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Evet, koç boynuzu, bereket, eli belinde, insan, saç bağı, yıldız, küpe, buka, sandıklı, tarak, su yolu, pıtrak, el, parmak, muska ve nazarlık, göz, çengel gibi kelimeler sizlerde ne anlam ifade ediyor diye sormak istiyoruz. Evet, bu kelimelerin her biri binlerce yıldır dokunulan kilimlerde yer alan motiflerin isimleri sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi bir telefon konuğumuz var. Kilimin Sembolleri kitabı ve bu kitaptan yola çıkarak açılan sergiden notlar aktarmak istiyoruz sizlere. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, yazar Sayın Ahmet Diler telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi ben isimleri saydım, bu kelimeler neler ifade ediyor sizler için dedim. Dinleyicilerimiz de zaten kelimelerden yola çıkarak motiflerde yer alan, kilimlerin motiflerinde yer alan isimleri olduğunu anlamışlardır diye düşündük. Çünkü biz kilim dokumacılığında, halı dokumacılığında çok eskiyiz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Çünkü dokumacılıkla meşgul olduk yıllardır. Ta Orta Asya'da gelen bir de becerimiz var aslında.
Evet, dokumacılık konusunda büyük bir becerimiz var. Bu tabii Anadolu'nun kadim medeniyetleri de dokumacılıkla meşgul olmuşlar. Arkeolojik buluntular bunların kanıtı. Yani Neolitik dönemden beri Anadolu'da dokuma yapılmış. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Milattan önce 6500'den kalma bir dokuma parçası var. Kanıtlardan bir tanesi bu. Benim kitapta yayınladığım 8. yüzyıldan kalma bir kilim parçası var. Bunun dışında Selçuklu döneminden, Osmanlı dönemlerinden çok sayıda dünyada eşi benzeri bulunmayan kilim örnekleri var. Bu şunu gösteriyor, Anadolu'daki bu eski gelenek, yani dokuma geleneği Orta Asya'dan gelen dokuma becerisiyle birleşip dünyada tek olan çok nadir parçaların dokunmasına yol açmış. Tabii bu kitabı yazmamın sebebi ben dokumacı bir aileden geliyorum birçoğumuz gibi. Yani dokumanın içinde her ne kadar tahsil yapmışsam da yani üniversite mezunu olsam da dokumacılığın içinden gelmiş birisi olarak merak ettim. 30 yıllık bir araştırmanın neticesinde kilimdeki geometrik desenler, bu dokuma tekniklerinin zorunluluğundan da kaynaklanan geometrik desenlerin anlamlarını merak ettim. Yıllar boyunca saha araştırması yaptım. Bu saha araştırmalarının neticesinde bazen dokumacıların gerçek anlamlarından uzak kelimeler, yani bir motifi hatırlamak için işte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi eli belinde, koç boynuzu, pıtrak, buğday başağı, kurt ağzı, ejder, göz, yıldız gibi motif anlamları söylediğini gördüm. Bazıları motifin gerçek anlamıyla çakışıyor ama gerçek anlamına ulaşmak için o bölgenin tarihini, orada yaşamış kadim medeniyetlerin, kadim medeniyetlerle ilgili buluntuları, tümülüsleri hepsini kesiştirmek gerekiyor. Bunun neticesinde kilimdeki motiflere anlamlar yüklemeye çalıştım. Bu saydığınız gibi su yolunu da söylediniz. Mihrabı da bunun içine dahil edebiliriz. Bu bayağı derin bir konu. Uzun araştırmaların neticesinde bir neticeye varabiliyorsunuz. Ama bu neticede tabii söylediğim motif isimleri kesin olmayabilir. Ucu açık bir konu. Ama şu kesin olan bir şey var. O da dünyanın en güzel kilimlerinin Anadolu'da dokunduğu.
Evet, şimdi kitabın Fransızcası da çok büyük ilgi gördü. Başka dillerde de yayınlandı mı?
Evet, ilk önce Fransa'daki Bülo Otur yayınlarında yayın evi tarafından Fransa'da yayınlandı. 2000 adet basıldı Kasım ayı sonunda ve 1000 adedi hemen satılmış, bayağı ilgi gördü Fransa'da. Bunun akabinde ben Türkçesini de hazırladım. Yakında Alfa yayınlarında çıkacak. Tabii oraya biraz işte bazı eklemeler yaptım. Yunus Emre'nin örneğin Yunus Emre'nin bir şiirinde bahsettiği kilimden dörtlük var. İran Azerisi Üstad Şehriyar'dan bir dörtlük koydum. O göçebe yaşantısını vurgulayan çok güzel bir dörtlük koydum.
Ne güzel. Peki sonra, efendim üretim nasıl şu aşamada? Türkiye'de yine eskisi gibi canlı mı, yoksa canlı olması için yeni uygulamalarınız var mı?
Evet, şimdi Türkiye'de maalesef ekonomik düzeyin yükselmesinden dolayı dokumacılık bayağı azaldı. Bu büyük bir sorun tabii. Kırsal kesimlerde daha 30 yıl öncesine kadar büyük ölçüde kilimler ve halılar dokunuyordu. Şimdi şu aşamada çok az üretim var. Aslında bu kültürümüzün bir parçası. Yani bir millet olma unsurlarından, en önemli ögelerden bir tanesi kendi kültürüne sahip çıkmak. Bence bu zanaat, kilim sanatı ve kilim zanaatı çok önemli kültür unsurlarımızdan bir tanesi.
Ve buna ekonomiye de can katacaktır herhalde.
Tabii, özellikle kadın istihdamı açısından çok önemli ve kırsal kalkınmaya büyük ölçüde katkıda bulunur ve şehirlere göçü önler. Bunun tabii şehirlere göçü önlediği zaman yöresel kalkınma olur. Biz bu konuda İHİB olarak, Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği olarak bir yıllık saha çalışması yaptık. Bu saha çalışmasının neticesinde hangi yörelerde dokuma yapılabilir, dokuma nasıl olmalı, diğer ülkelerdeki örnekleri araştırdık. İran örneğini, Azerbaycan örneğini, Pakistan, Çin, bize rakip, ihracatta rakip olan ülkeler, Hindistan örneklerini araştırdık. Ve bunun neticesinde Ekonomi Bakanlığımıza bir proje sunduk. Bu proje kabul gördü.
Ne güzel.
Şu anda uygulanma aşamasına, uygulanma, Türkiye'de üretim yeniden nasıl yapılır? Bizim taleplerimiz devletin sigorta ve muhtasarı karşılaması,
evet,
ve dokuma pilot bölgelerin belirlenmesi, belirlenen bu bölgelerde atölyeler kurulması.
Ne güzel. Efendim umarız gerçekleşir projeleriniz ve bu projeler hayata geçtiğinde yine sizi Hayatın Sesleri'nde ağırlamak isteriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyor ve çok teşekkür ediyoruz Sayın Alper Diler. Sağ olun, var olun Ahmet Diler.
Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyenlerimiz, yazar, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Diler, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Hani senin olacaktım, dinliyor musun?
sesidir. Her nakışı bir duygunun ifadesidir. Kilim sevgiliye çağrı, aşka davettir. Kimi renkler şikayettir, kimi hasrettir. Sesimi duyarsın diye aşkı dokudum kilime. İsmim dolandı dilime, anlıyor musun? Yetinmedim, Türk yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Aşkı okudum, kilim yâre mektubumdur, arzu halimdir. Her ilmeği bir kelime, kalem elimdir. Ne olur bir bak halime, ismin dolandı dilime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, Türk yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun?
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, diyoruz
hoş bulduk.
Hayatın
seslerine bugün de.
Merhaba.
Evet, 20 Nisan 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu'ndan söz edeceğiz. Bugün gerek içeriği gerekse uygulanışı bakımından Türk demokrasi tarihinde gerçekten çok ilginç ve önemli bir yer almış galiba. Hazırlanışından evet. Mı başlayalım? Nasıl
olur.
Başlayalım?
Aslında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921 Anayasası'nda bu ikinci anayasamız oluyor. Yani ama Cumhuriyet'in ilk anayasası.
Evet.
Aslına bakarsanız şöyle diyelim, yani ilk kanunumuz değil tabii ki. Hani kanunu esasi var. Yaklaşık 46 sene yürürlükte kalmış ama uygulama açısından baktığımızda ancak 18 yıl uygulanmış diyebileceğimiz. Ama özellikle 1921 Anayasası her ne kadar çıkmış olsa bile, teşkilatı esasi çıkmış olsa bile, esasiye kanunu, saltanatın kaldırılışına kadar aslında her iki anayasada iki anayasalı bir düzen devam ediyor diyebiliriz. Sonrasında saltanatın kaldırılmasından sonra asıl ilk meclisin yaptığı anayasa sağlamlaştırmış, hı hı, oluyor kendisini. 1924 Anayasası ise Cumhuriyet'in temel ilkelerini ortaya koyan, Atatürk ilkelerini tam olarak hani yansıtıyor, evet, diyebileceğimiz. Tabii 37'de bütün ilkeler sayılıyor ama bu anlamda özellikle cumhuriyetçilik, milliyetçilik, güçler birliği ve inkılapçılık diyebileceğimiz ilkeleri en iyi yansıtan anayasa diyebiliriz. En uzun süre yürürlükte kalan, Cumhuriyet'in dediğim gibi ilk anayasası. Hazırlanışına baktığımız zaman 1 Nisan 1923'te meclis yeniden seçim kararı alıyor ve seçimlerden sonra ikinci TBMM oluşturuluyor ve çalışmalarına başlıyor Ağustos'tan itibaren. Ve bu meclis, işte yani ilk kurucu meclis dediğimiz meclis gibi, bu da bir anlamda kurucu meclis diyebiliriz. Çalışmalar
başlıyor. 1921 metnini değiştirip üzerinde düzenleme yapmak yerine yeniden bir anayasa yazalım diyorlar. Çünkü ne kadar üzerinde değişiklik yapılsa ve düzenlenmiş de olsa bir düzen tutmayacaktı. O yüzden yeni bir anayasanın yazılmış olması çok daha sağlıklı olacak görüşüne evet. varıyorlar ve bu şekilde aslına bakarsanız daha bence doğru bir karar verilmiş oluyor.
Katı bir anayasa ama, tabii, değil mi?
Çünkü dönemin şartları gereği evet. biraz da öyle olması da gerekiyor. Çünkü mesela hilafetin kaldırılmasına niye ihtiyaç duyuluyor? Bazı çevreler hilafetin kaldırılmamış hı hı. olsaydı hilafet meclisin yetkilerini kısıtlayacak şekilde meclise karşı başka bir güç oluşturmaya çalışacaklardı. Mesela bunun önünü tıkamak gerekiyordu ve bu yüzden hem saltanatın kaldırılması hem de daha sonrasında işte hilafetin kaldırılması en önemli 1921 anayasasına ek diyebileceğimiz en önemli yasalardan bir tanesi mesela bu anlamda. Anayasa mutlak çoğunun 3/2 oyu ile kabul edilebilecekti bu anayasaya göre ve meclisin bu konuda kendi yetkilerini sınırlayarak aslında anayasanın tüm diğer kanunlardan, tüm diğer konulabilecek kuralların üstünde olduğunu kendi kendine, kendi yetkilerini evet. sınırlayarak aslında ortaya koymuştur. Böylece milletin egemenliği, zaten hani hep bahsediyoruz Atatürk'ün ilkelerinin en önemli, belki de Cumhuriyet'in en önemli noktalarından bir tanesi bu milli egemenlik hı hı. konusu, tam bağımsızlık konusu ve çağdaşlaşma, inkılap. Bu anayasada bunların izlerini görmek çok mümkün. Zaten üç temel ilkeye dayanıyor diyebiliriz. Bir tanesi dediğimiz gibi cumhuriyetçilik, cumhuriyet ilkesi. Burada çok net bir şekilde Türkiye devletinin, Türk devletinin cumhuriyetle yönetildiği belirtilmiştir. Ve devletin şeklinin cumhuriyet olmasının yanında bunun değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği söylenmiştir. Tabii bu cumhuriyetin en önemli özelliği milli olmasıdır. Dolayısıyla Osmanlı kanuni esasisine göre belki en önemli noktası Türk dediğimiz unsurun öne çıkarılıyor olmasıdır. Hı hı. Ama bu milliyetçilik dediğimiz anlayışı böyle ırkçı, dinci bir anlayışla karıştırmamak gerekir. Özellikle şunu belirtmek gerekir. 88. maddesine göre bu anayasanın Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Böylece hani tam tersine ırkçı ve dinci bir şekilde birbirine ayırmak yerine birleştirici, milli birliği sağlayıcı bir yapının sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani özellikle buradaki milliyetçilik anlayışının altını çizmek gerekir. Irkçı bir yapıya dayanmıyor. Herkesin vatandaş olarak, Türk olarak kabul edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla milli bir anayasa olduğunu bir taraftan söyleyebiliriz. Yani bu milliyetçilik ilkesini evet. iyi yansıttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye ibaresi, devletin önündeki o Türkiye ibaresi, Türkiye devleti ibaresi bu anayasada daha da sağlamlaştırılmıştır. Bir başka nokta güçler birliği konusudur. Güçler birliği de yani anayasa milli cumhuriyet bu anlamda siyasal bakımdan da güçler birliği ilkesine dayandırılmıştır. Hı hı. Burada yasama yetkisi, yürütme yetkisi meclise verilmiştir. Yani meclis her şeyin üstünde tutulmuştur. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce gerçekleştirilecektir demekle birlikte burada o mahkemelerin de meclis tarafından denetlenebileceği göz önünde bulundurulursa aslında bağımsız olduğunu yargının da çok söyleyemeyiz. Yani bir taraftan aslında böyle bir şey gibi görünse bile meclisin kontrolünde olmasından dolayı aslında üçünün de meclis tarafından yapılabileceği söylenebilir bu anlamda. Yani evet. yargının bağımsızlığını söylemiş olsalar bile bir taraftan meclisin denetlemesi söz konusu olduğu için bu anlamda meclisin en güçlü burada bu anayasada nokta olduğu söylenebilir.
Peki temel hak ve özgürlükler bakımından?
Evet, temel hak ve özgürlükler bakımından şimdi aslında Polonya anayasasından yararlanıldığını görüyoruz. Celal Nuri Bey'in komisyon sözcüsü, anayasayı hazırlayan komisyon sözcüsü Celal Nuri Bey'in ifadelerinden de konuşmalarından da anladığımız kadarıyla yeni bir devlet aslında Polonya devleti. Neden böyle bir anayasadan yararlanma gereğine gidiliyor? İşte bu güçler birliğinin uygulanmasından dolayı bir örnek teşkil edilebileceği düşünülüyor. Ondan dolayı o anayasa alınıyor ama bir taraftan da Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden de çok yararlanıldığı görülüyor. Ne bölümde? Özellikle bu özgürlükler konusunda. Klasik özgürlüklerden bahsediliyor, işte her insanın hani sahip olması gereken klasik özgürlüklerden bahsediliyor ve özellikle mesela burada özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme gücüdür. Bundan ötürü her insanın doğal haklarının kullanılmasının sınırı toplumun diğer üyelerine aynı haktan faydalanmayı sağlayan sınırdır. Bu sınırlar ancak kanunla belirtilebilir. Ancak bu kanunun ne derece sınır çizeceği konusunda anayasa hiçbir sınır çizmemiştir. Dolayısıyla gözden kaçan bir nokta olmuştur bu. Bir de sosyal haklar konusunda çok fazla detaylara inmemiştir. Biraz da dönemin şartlarından dolayı hani o dönemde sosyal haklardan yani çok fazla söz edilmemesinin sebebi tabii savaş sonrası bir dönem. Yani Cumhuriyet daha çok yeni. Yani bu tür hak kategorisinin klasik haklar kadar yaygınlık kazanmamış olmasından da çok söz edilmemiş olmasından bahsedebiliriz açıkçası. Ama bütün bunların bile girmiş olması tabii ki çok önemli. Mesela ilginç bir şeyden bahsedilebilir burada. Aslında her Türk seçme ve seçilme hakkına sahiptir diye bir madde konuluyor. Fakat genel kurulda bu çok itiraz görüyor. Yani her Türk dediğimiz zaman kadın ve erkek hepsi evet. giriyor. Buna ısrarla itiraz ediyorlar ve her erkek Türk diye ifade koyuyorlar oraya. Hı-hı. Değiştiriyorlar. Yani düşünün 1924 anayasasında bile kadınlara seçme ve seçilme hakkı neredeyse verilmek üzereyken henüz daha bilinçlerin buna hazır olmadığını görüyoruz. Ne zamana kadar bekleyecek? 34'e kadar bekleyecek bu.
Aslında anlattıklarınız çerçevesinde baktığımızda değiştirilişi kanunlardan daha zor usullere bağlanmıştı.
Evet, evet, evet. Yani tabii şartlarına bakmak lazım, yapan kişilere bakmak lazım. Ne kadar zor şartlarda gerçekleşiyor. Sonuçta yepyeni bir cumhuriyet, yepyeni bir devlet evet. ve bu süreçler hazırlayan kesimlerin çok farklı olması... Hı hı. Bu anlamda çok farklı görüşler bir araya gelip ortak bir metin yazmaya çalışıyorlar. Ve aslında en uzun süre yürürlükte kalan metinlerden de bir tanesi Türk Anayasa tarihinde. Burada belki şöyle yine bir noktadan bahsedilebilir. Özellikle burada 25. madde Cumhurbaşkanı'nın meclisi dağıtma yetkisi. Mesela en tartışmalı konulardan bir tanesi bu oluyor. Cumhurbaşkanına sebepsiz bir şekilde meclisi dağıtma yetkisi veriliyor. Bu çok çelişen bir şey aslında. Yani yasama yürütme, güçler birliği ilkesine yani yasama yürütme ve yargının mecliste olması, halkın idaresiyle yapılması ilkesine Cumhurbaşkanının istediği an meclisi dağıtabilmesi çok çelişik evet. maddeler olarak göründüğü için genel kurulda çok ciddi tartışmalara yol açıyor. Ve oylamaya bile gerek görülmeksizin bu madde kaldırılıyor mesela. Yani hı hı. bu anlamda bakıldığında demokrasiye çoğulcudur aslına bakarsanız. Çünkü çoğulcu demokrasiye geçme tek partiden çoklu partiye geçme aşamalarını da içeren bir süreç, ona da izin veren bir...
Çoğunlukçu değil, çoğulcu.
Çoğulcu, çoğulcu. Evet, evet, çoğulcu demokrasi anlayışına sahip. Yani terakkiperver fırka ya da işte Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi bir takım siyasi partilerin kuruluş dönemlerini... Yani bütün bunlara evet. zemin hazırlayan, her ne kadar çok sağlıklı bir şekilde geçememiş de olsak... 45'lere 46'lara kadar ama bir taraftan böyle bir yapının varlığından da bahsetmek mümkün. Tabii Ankara olduğu, başkentin Ankara olduğu, devletin dininin İslam olduğu mesela daha sonra bu kaldırılıyor, laikleşiyor devletimiz. Ama o dönemde buna ihtiyaç var ve bu konuluyor. Dilinin Türkçe olduğu belirtiliyor. Bunlar tabii önemli yani anayasa açısından baktığımızda gerçekten önemli bir metin. Türk anayasa tarihi açısından baktığımızda önemli bir metin. Yani tekrar tekrar hep oraya atıf yapılıyor değişikliklerle birlikte. Belki hani şöyle denilebilir. Anayasanın belki en zayıf tarafını bu anayasa üstünlüğe yer vermekte fakat başka bir organ tarafından denetiminin olmaması belki en zayıf tarafı. Ama diğer taraftan çoğulculuğa yer vermesi, bir takım özgürlüklerden bahsetmesi ve o ilkeleri inkılapçılık gibi, milliyetçilik gibi, cumhuriyetçilik gibi ilkeleri yansıtması açısından da güçlü bir metin. Yani tekrar belki o metni hazırlayanların hepsini tekrar saygıyla, minnetle anıyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, bugün siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.